Ayrım 33. Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 494. Riyadan uzaklık. İslam tasavvufunun anıt isimlerinden biri olan Mevlana Celaleddin, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol diyor. Mevlana'nın ruhundan izler taşıyan Alman filozofu Nietzsche de şunu söylemiştir. Olduğu gibi görünenler çıldırtır. İmam-ı Azam da, müdafaa-i hukuk kadroları da, özellikle önderleri Mustafa Kemal, oldukları gibi göründükleri için çıldırtan insanlardı. Onlara duyulan düşmanlıkların arka planında birinci derecede bu çıldırtma özelliğini görmekteyiz. Milli mücadele öncülerinin işgalci İngilizlerle işbirliği yapan Damat Ferit ve ekibiyle temel farklarından biri, belki de birincisi, milli mücadele kadrolarının riyakarlık ve takiyecilik yapmamalarıdır. Yoksa Damat Ferit ve ekibi hainler, elbette ki İngilizleri özellikle seviyor, öne çıkarıyor değillerdi. İşgalci zulüm ve dehşete kin ve nefretleri vardı ama bu kin ve nefretin gereği olan mücadeleye girişecek yürek ve cesaretleri yoktu. Bunun için takiye ve riya yoluna gittiler. Bir yandan İngilizleri memnun etmeye çalışırken, öte yandan milleti memnun etmeye uğraştılar. Yani riyakarlığın bütün pisliğine tepeden tırnağa bulaştılar. Müdafaa-i Hukuk Savaşı'nın öncüsü Mustafa Kemal'in riyakarlığa karşı tavrını destani tablolar halinde ortaya koyan onlarca olay ve anekdot vardır. Bunları onun destani hayatına ayırdığımız eserlerimizde tek tek göstereceğiz. Ebu Hanife'ye gelince, onun en büyük meziyetlerinden biri de her ne pahasına olursa olsun riyaya gitmemek, sözünü evirip çevirmeden söylemek, hep olduğu gibi görünmek ve hep neyse o olmaktır. Sahabe neslinin bile takiyeye gittiği bir ortamda tarih, Ebu Hanife ile bir büyük imanın kudret ve dirayetine tanık oldu. Bilal-i Habeşilerin, Ammar bin Yasirlerin, Ali bin Ebu Taliplerin, Hüseyin bin Alilerin imanını andıran bir imandı bu. Emevi'nin saldığı dehşete mukavemet öyle her yiğidin işi değildi. Bir örnek verelim. En büyük sahabilerden biri sayılan Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu, o dehşet devrinde nasıl davrandığını kendisi anlatıyor. Fitne devrinde kimsenin yanında çarpışmadım. Ben galip gelen kimse onun arkasında namaz kılarım. İbn Sa'd et-Tabakat 4-149. Aynı İbn Ömer, ölüm 74-693, kendi durumunu ele veren şu sözünde sahibidir. Muaviye hilafet için ortaya çıktığında bir yerde şöyle nutuk atıyordu. Bu işe benden daha layık kim var? Beni yanlış anlamasından korkmasaydım ayağa fırlayıp şöyle diyecektim. Baban imansızlık içindeyken seni tokatlayan kişi bu işe senden daha layıktır. İbn Sa'd 4-182. Ve İbn Ömer son nefeslerini vereceği sırada şunu söyleyecektir. Şu dünyadan ayrılırken bir tek şeye vahlanıyorum. Haccac-ı zalim ve eşkıyaları ile savaşmadım. Savaşmalıydım. İbn Sa'd 4-185-187. İşte bu takiyi örneklerine daha ilk döneminde tanık olduğumuz bir tarihin, daha sonraki döneminde başını imanı için vermeyi göze alarak gerçeği haykıran bir büyük önderinin destani hayatına tanık oluyoruz. İmam-ı Azam. Ebu Hanife, içindekinin aksini duyuran kimselerden değildi. Bu yüzden hayatını tehlikelere maruz bırakmıştır. Bu tehlikeleri kuvvetli bir irade ve cesur bir yürekle karşıladı. Korkmadı, zaaf göstermedi. Ebu Zehre 32. Benzeri bir ruhun benzeri bir destani hayatına aynı tarihin çok daha sonraki dönemlerinde Mustafa Kemal'le tanık olacağız. Herkesin kaçmak için delik aradığı bir zamanda bir İmam-ı Azam ruhuyla şöyle diyordu. Ya istiklal ya ölüm. Akılcılık. Kur'an dilinin aşılmamış ustası İsfahanlı Ragıp, şaheseri Ezzeriya ila Mekarim-i Şeria'daki akılla ilgili bölümde İslam adına şu tespiti yapar. Akıl komutandır, din asker. Akıl olmasaydı din geçerli ve kalıcı olamazdı. Ezzeriya 207. İmam-ı Azam'ın akılcılığının onun rey, kıyas, ihtisan ve örf anlayışını incelediğimiz 5. bölümde ayrıntılı olarak gördük. Atatürk'ü incelediğimizde onun akılcılığının İmam-ı Azam akılcılığı tarafından esas alınan hedeflerin tümüne ulaşan bir akılcılık olduğunu görüyoruz. Atatürk devrimlerini tek kelimeye indirgemek isterseniz, bize göre o kelime akılcılık. akılcılık olacaktır. İmam-ı Azam'ın mesajını bir kelimeyle ifade etmeye kalktığımızda da o tek kelime akılcılık olacaktır. Rey'in amaçladığı serbest düşünce, kıyasın amaçladığı hükümlerin esas dayanağı olan illetin öne çıkarılması, ihtisanın amaçladığı rivayetleri değil kamu yararını esas alma ve nihayet örfün amaçladığı yaşanan yer ve zamanın kabullerini dikkate alma niteliklerinin tümü, Atatürk'ün yarattığı devrimlerin ruhunu oluşturan niteliklerdir. Bu niteliklerin ana başlığı şu iki kelimeden biridir, akıl veya akılcılık. Durum İmam-ı Azam'da da böyledir, Gazi'de de. İmam-ı Azam teorik tespitleri yapmış, yine teorik olarak fıkha uygulamıştır. Atatürk ise teşkilatçı dehasına yaraşır biçimde bu tespitleri kurumsallaştırıp hayata geçirmiştir. İmam-ı Azam ve Atatürk'ün anladığı manada bir akılcılığın işleyebilmesi için kaçınılmaz şart laikliktir. Tavır ve zihniyet olarak laiklik. Adı resmen konur veya konmaz, o bir yöntem ve usul meselesidir. Anlaşılan o ki, İmam-ı Azam'ın ilk ve isimsiz ışıklarını yaktığı laikliğin hayata girmesi için insanlığın 11 asrı aşkın bir zaman beklemesi gerekmiştir. İslam dünyasının ise kişi olarak Atatürk'ü, zaman olarak da 13-3 asır sonrasını beklemesi icap etmiştir. İşin esası şudur. Laiklik olmadan ne rey'i, ne istihsanı, ne kıyası tam anlamıyla hayata geçirmeniz mümkündür. Mümkün olsaydı bu ilkelerin babası olan İmam-ı Azam kafir ilan edilmezdi. Bu, İmam-ı Azam'ın yaşadığı zamanda da böyleydi, bugün de böyledir. Nitekim bugünkü dünyada İmam-ı Azam'ın mezhebine bağlı milyonlar, laiklikten uzak bulundukları için mezhep önderlerinin akılcılığı onların hiçbir işine yaramıyor, çünkü o ilkeler işletilemiyor. O ilkeleri işlettiğinizde yaptığınız için Atatürk'ün yaptığı iş olduğunu, bunun da sizi laikliğin eşiğine getirdiğini görüyorsunuz. Yapılan işin adına resmen laiklik dersiniz veya demezsiniz. Önemli olan ilkeleri işletip kurumsallaştırmaktır. Batı ülkelerinin bu kurumsallaştırmayı en ideal biçimde yapan birçoğunun anayasalarında laiklik sözcüğü bile geçmektedir. Batı ülkelerinin bu kurumsallaştırmayı en ideal biçimde yapan birçoğunun anayasalarında laiklik sözcüğü bile geçmemektedir. Ana dilde ibadete öncülük. İmam-ı Azam yaşadığımız günlerden 1300 küsür yıl önce Kur'an'ın tercümesiyle namaz kılınabileceğine fetva vermişti. Bu satırların yazıldığı Müslüman ülkenin topraklarında ise hem de 1920'li yıllarda bırakın tercüme Kur'an'la namaz kılmayı, insanların Allah'a kendi dillerinde dua etmeleri bile dine aykırı sayılıyordu. İmam-ı Azam'ın iman çocuğu olan Gazi Mustafa Kemal, yıktığı şirk kalıntıları arasına bu anlayışı da koymuş ve gereğini yapmıştır. Adeta İmam-ı Azam'ın hasretine cevap verir, onun intikamını alırcasına. İşte bir uygulaması. 14 Ekim 1924 günü Kayseri'de hastane açılışı yapılıyordu. Tam kurdele kesileceği sırada birisi sokulup, Zeynel Abidin türbedarı bir zatı işaret ederek, izin verirseniz bir dua yapsın diye fısıldadı. Sebep belliydi. Dua Arapça yapılır, onu da bazı kişiler bilir. Türbedar ünvanı olan, yani Allah'a aracı yapılan birinin dua etmesi ise iyiden iyi diye bir şanstı. Onlar varken başkalarının dua etmesi çok yanlış olurdu. Atatürk bu iç içe din dışılıkların tümünü birden yıkan bir tavır sergiledi. Gerekçeli, kesin ve net bir cevap verdi. Hoca efendinin dua etmesine hacet yoktur. Cenab-ı Rabbül Alemin benim lisanımı da bilir. Duayı ben yaparım. Atatürk'ün bütün eserleri 17-93. Ve Atatürk duayı yaptı ve kurdele kesilerek hastane açıldı. Atatürk'ün İmam-ı Azam'ın hasretine cevap ifade eden icraatlarından biri de ana dilde ibadet çığırını Türkiye'de açmış olmasıdır. Ne yazık ki bu konuda en yakın arkadaşı olan din adamları bile onun yanında yer almamış, onu bir başına bırakmışlardır. Hem de hepsi Hanefi mezhebine mensup olmalarına rağmen. Yani onlar hem aklın hem de dinin gerektirdiğini yapmak yerine geleneğin dedikodusundan azade olmayı tercih etmişlerdir. Ve kılıcının arkası bile kesen Atatürk, bu din adamlarının icraatına bırakın şiddetle mukabeleyi sesini bile çıkarmamıştır. Atatürk'ün milleti zorla Türkçe ibadet ettirdiğini yeni nesillere hayasız şekilde propaganda eden bugünkü Atatürk karşıtı dincilerin vicdanı hiç değilse şu gerçeği dile getiremiyor. Nasıl bir vicdandır bunlarınki anlamak mümkün değil. Haçlı güdümlü dincilik siyasetleri halkı Allah ile aldatırken bağlı oldukları mezhebin 1300 yıllık fetvasına karşı çıktıklarını söylemezler. dini korumak maksadıyla Atatürk'e karşı çıktıklarını söylerler. Dine yalan söyletip fıkhın bin küsür yıllık kabulünü dışlayarak dine hizmet nasıl olabilir sorusunun cevabı ise dincilik tarafından asla verilememiştir. Ana dilde ibadete karşı çıkışın arka planı. Bir yandan elhamdülillah biz Hanefi mezhebindeniz diyerek böbürlenen, öte yandan ana dilde ibadete peşinen ve bir engizisyon aforozculuğu ile karşı çıkan çevre ve zihniyetler, şöyle bir bakıldığında görülecektir ki, daha önceki zamanlarda Kur'an'ın başka bir dine çevrilmesine de aynı mantık ve aynı tavırla karşı çıkmışlardır. Tipik örnek, Cumhuriyete ve Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkan ve bu siyaseti uğruna Türkiye'yi terk edip önce Yunanistan'a sonra da Mısır'a sığınan hain Şeyhülislam Mustafa Sabri'dir. Onun ana dilde ibadete karşı çıkışta bayrak olmuş eseri Kur'an'ın tercümesi meselesi, Kur'an'ın başka bir dile çevrilmesine de karşı çıkmaktadır. Mustafa Sabri, ölüm 1954, Arap asıllı olmayanları mevali, köleler ve Arapça bilmeyenleri ümmi olarak damgalayan ve bunu İslam'ın fıkıh ve akaid kitaplarına geçirip dinleştiren Emevi kodamanları gibi düşünmektedir. Mustafa Sabri'ye göre bir insanın ümmilikten kurtulması ancak Arapça öğrenmesiyle mümkündür. Arapçayı bilmeyenler başka neyi nasıl bilirlerse bilsinler ümmi sayılırlar. Bakınız Kur'an'ın tercümesi meselesi 50-52. Ne ilginçtir ki bu konuda ona karşı çıkan fikrin günümüzdeki babası sayılabilecek kişi bir Arap müfessirdir. Eser rektörü ve İslam din bilimleri otoritesi Ahmet Mustafa el-Merahi. Mustafa Sabri'nin Merahi'yi eleştirirken kullandığı temel gerekçe üzerinde olduğumuz konunun en hayati noktalarından birini açığa çıkarıyor. Mustafa Sabri'ye göre Kur'an'ın başka bir dile çevrilmesinin ve ana dilde ibadete cevaz verilmesinin en büyük tehlikesi Ankaralı mülhitler dediği cumhuriyetçi kadrolara onay verilmesine yol açacak olmasıdır. Mustafa Sabri böylece düşmanı olduğu bir inkılapçı kadroya kinini bir İslami fıkhi meseleye bulaştırmış, fıkhın tüm verilerini bu politik öfkeye boğmuş, gözü hiçbir şeyi görmez hale gelmiştir. Kısacası kinini din yapmıştır Mustafa Sabri. Kurtuluş Savaşı'na ve o savaşı verenlere duyduğu kin yüzünden ülkesini terk edip Yunanistan'a, yani Kurtuluş Savaşı'nda bir numaralı düşmana sığınan, bir süre dolaştıktan sonra da Mısır'a yerleşip kin ve düşmanlığını oradan kusmaya devam eden bu haini, İslam'ı çağın, hayatın ve aydınlığın dışına itecek her şeye onay veren bir tip olarak nitelemek abartma olmaz kanısındayım. Mustafa Sabri bir cumhuriyet düşmanı ve Türk Kurtuluş Savaşı'na ihanet ve hıyanet etmiş bir mürtecidir. Kurtuluş Savaşı'nın mimarı ve başkumandanı Mustafa Kemal'e karşı İngilizlerle birlikte çalıştığı bilinmektedir. Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Anadolu'ya geçen Mustafa Kemal'i İstanbul'a getirtip tutuklatmak için didinen İngilizlere takdir ve şükranlarını iletmiştir. Hem de Başbakan Vekili ve Şeyhülislam sıfatıyla. Mustafa Sabri, 8 Haziran 1919 günü İngiliz ateşesi Deeds tarafından makamında ziyaret edilerek kendisine İngiliz hükümetinin takdir ve iyi dilekleri iletilmiştir. Bugün Türkiye'de ana dilde ibadete karşı çıkanların iddiaları ne ilginçtir ki, önder seçtikleri bu Mustafa Sabri ile tamı tamına örtüşmektedir. Bir kitap, ibadet için bir dilde, içeriğini anlamak için başka bir dilde okunamaz. Bu, insan ve hayat gerçeğine aykırıdır ve ortaçağ kilise dayatmalarının iflasıyla tarih önünde çökmüştür. İbadetinde Kur'an'ı Arapça okumanın din emri olduğunu kabullenen kitlelere, bu kitabın ibadet dışında başka bir dilde çevresini okutmak imkansız denecek kadar zordur. Nitekim tarih boyunca da böyle olmuştur. Kitleler, Kur'an okumayı, Kur'an'ın harflerini telaffuz etmek şeklinde buyruklaştıran bir anlayışı dinleştirmişlerdir. Kur'an kursu sektörü bu anlayışın kurumsallaşmasının bir ürünüdür. Nedir bu sektörün yaptığı? Halka Arap alfabesinin belletilmesi ve buna bağlı olarak namaz sureleri adı altında birkaç Kur'an suresinin Arapça lafızlarının papağan gibi tekrar ettirilmesi. Bu iş için aylar hatta yıllar harcanmaktadır. Tabii ki aldatılan halktan trilyonlar toplanmaktadır. Ama işin sonunda Kur'an'ın ruhundan, mesajından, amaçlarından, özellikle zulme karşı savaşı öne çıkaran buyruklarından hiçbir şey öğretilmemektedir. Varsa yoksa Arap harflerinin daha güzel nasıl telaffuz edileceği. Halk bu yolla yıllar boyu aldatılmış, toplumun din duyguları istismar edilerek akıl almaz rakamlarda paralar toplanmıştır. Arap harflerini öğretmeye dayalı, dokunulmaz, eleştirilmez, teftiş ve tetkike tabi tutulamaz bir saltanat vücut bulmuştur. Bu saltanat, son çeyrek yüzyılda ülkenin kaderine ciddi biçimde etki eden bir engizisyona dönüşmüş bulunuyor. Kısacası, kitleler Allah ile aldatılmıştır ve aldatma tüm hızıyla sürmektedir. Parti, hizip, klik gibi özel güç veya para odaklarıyla şöyle veya böyle ilişki içinde olan ilahiyatçılar, hiçbir tartışmaya girmeden, konunun fıkıh bünyesindeki durumunu gündeme dahi getirmeden, ana dilde ibadet edilebileceğini söylemek reformculuktur diye bir aforoz cümlesi kullanmakla yetinmişlerdir. Bu türden ilahiyatçılar, ana dilde ibadet meselesini her fırsatta Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onu kuranlara saldırı, hatta sövme aracı yaptılar. Yani Mustafa Sabri'nin kin yolunu seçtiler. Ana dilde ibadete karşı çıkanların tarih içindeki tipik özelliklerinden birine daha dikkat çekmek gerekiyor. Bu zihniyet, bir zamanlar Kur'an'ın tercüme edilmesine, hutbelerin Arapça dışında bir dilde okunmasına da karşı çıkmış, buna yeltenenleri zındıklık hatta kâfirlikle itham etmiştir. Bugün bunlar tartışılmıyor. Ne Kur'an'ın tercüme edilmesine karşı çıkan var, ne de hutbelerin şu veya bu dilde okunmasına. Peki, bunun böyle olmasını yıllar önce savunduğu için inim inim inletilen, kâfir ilan edilen insanların hakları ne olacak? Onlara yapılan zulmün günahı kimin boynunda kalacak? Ana dilde ibadete karşı çıkmak, Arapça konuşmayan kitleleri örtülü bir kültür emperyalizminin egemenliği altına sokmaktır. Bu emperyalizmin en kahırlı faturasını Türkçe konuşan kitleler ödemiştir. Rusya'nın parçalanışıyla bağımsızlık kazanan Türkiye Cumhuriyetlerin ortaya çıkışından sonra artık bir Türk asıllı milletler topluluğundan söz etmek gerekir. Bugün bu milletler topluluğu, Anadolu Türklüğünün yüzyıllardır acısını çektiği Arap kültür hegemonyasının etki alanından çıkabilme şansını ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin örnekliği sayesinde elde edebilir. Türkiye bu örneklik görevini yerine getirmezse, doğmuş bulunan onca Türkiye devlete bir büyük Türk devletler topluluğuna ulaşmak yerine Arap güdümüne girmiş, sözde Türk bir kitleler topluluğuna ulaşırız. Türk dünyasının bir büyük güç haline gelmesini istemeyen unsurlar ısrarlı bir gayretle Türkiye devletleri, o arada Cumhuriyet Türkiye'sini Arap kültürünün sömürü alanında tutmak istemektedirler. Bu yolda en yoğun gayret Türk dünyasının süper güç olma noktasına gelme ihtimalinden en çok rahatsız olan AB ülkelerince özellikle Almanya tarafından sergilenmektedir. ABD ise aynı tavırı takınmak için daha başka gerekçelere de sahip bulunuyor. Tarih boyunca vahyin kutsallığı, Arapların ve Arapçanın kutsallığına dönüştürülerek kitlelere örtülü bir emperyalizm uygulanmıştır. Bu emperyalizmin en yıkıcısı, kitlelerin Arapçanın kutsallığı morfiniyle uyuşturulup aldatılması şeklinde ortaya çıkanıdır. Yüzlerce örnekten birini vereceğiz. Ünlü 31 Mart İrtica Hareketi, 13 Nisan 1909. Bu büyük irtica hareketinin başı olan Derviş Vahdeti adlı kinci kancı militan yobaz, İstanbul'u kana bulayan ayaklanmasını Arapçayı bir tür afyon gibi kullanarak halkı ve askeri ifade etmekle başlattı. Tarihçi Cemal Kutay'dan özetleyelim. Kanlı kinli 31 Mart irtica hareketini karara bağlayan Divan-ı Harbi Örfi, Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin tespitleri arasında Arapçanın Müslümanların Kur'an'a saygılarının nasıl kötüye kullanıldığına dair ibretli örnekler vardı. Derviş Vahdeti'nin İttihad-ı Muhammediye Cemiyeti adına camilerde hutbe okuyanlar, kışlalara da girmişler, Arapça vaazlar vermişlerdi. Mahkeme başkanlığı bu Arapça vaazların metin ve mevzularını Şeyhülislamlıktan sormuştu. Gelen cevap inanılır gibi değildi. Bu Arapça metinler medreselerde okutulan Arapça sarf ve nahif, gramer kitaplarından derlenmişti. Dinle, diyanetle alakası yoktu. Yine dua diye okunan Arapça metinlerden biri de gusül abdestinin nasıl alınacağını tarif eden bir metindi. Derviş Vahdeti'nin ifadeleri arasında konuyla ilgili şu ibretli açıklama var. Tilavet edilen, okunan Arapça olunca, müminler manaları bilmedikleri için Kur'an zannıyla ve tilavetin, okumanın makam ve tarzından heyecan duyarak dinlerler. Anladıkları bir lisanla bu teheyyücü heyecanlandırma temin mümkün olmadığından bu tarz daima tercih edile gelmiştir. Mahkemede akıl dengesinin bozuk ve bu yapısı ile de cezai ehliyetinin olmadığını söyleyecek kadar medeni cesaret yoksunu bir maceracının Kur'an-ı Kerim'in Arapça metnini açıklama tarzını, bugünkü derviş vahdetilerin nasıl yorumladığını öğrenebilmek çok ibretlidir diye düşünüyorum. Kutay, Ana Dilde İbadet, 1-231-232. Bütün bunları okuduktan sonra İmam-ı Azam'ın bu olup bitenlerden 1000 küsur yıl önce Arabizmin zulüm aracı olarak kullandığı Arapça ibadet dayatmasını İslam fıkıh bünyesinde etkisiz kılan muhteşem devrimini ve aşılmamış dehasını hangi takdir ifadeleriyle anmak gerekir bilemiyorum. Atatürk, İmam-ı Azam'dan 1000 küsur yıl sonra bu meseleyi nihai bir çözüme ulaştırmak ve hayata sokmak için gereken teşebbüsü yaptı. İlk adımları attı ama tam sonuç almaya ömrü vefa etmedi. Onun arkasından gelenlerse bu meseleleri çözmek şöyle dursun, bunların önemini anlayacak zihin ve idrak gücüne bile sahip değillerdi. Bunu fark eden Arapçı dincilik işe yeniden el koydu ve ana dilde ibadete yönelik istekleri dinsizlik ilan ederek suyu baştan kesti. Müslüman Türk halkı 1300 küsür yıl sonra yeniden Arabizmin boyunduruğu altına sokuldu. Atatürk devrinde neler yapıldı? Ezanın Türkçe okunmaya başlamasıyla açılan çığırın bir uzantısı olarak İstanbul Göztepe'de bir camide Cemalettin Efendi adlı bir imam bir cuma günü hutbeyi Türkçe okuduktan sonra namazı da Fatiha ve Zamm-ı sureleriyle birlikte Türkçe kıldırdı. İmam, Diyanet İşleri Bakanlığı'na şikayet edildi. Başında Atatürk'ün en çok sevip saydığı insanlardan biri ve Hanefi mezhebine mensup bir din bilgini olan Rıfat Börekçi'nin bulunduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili kararını ibretle görelim. İstanbul Göztepe Camii Şerifi'nin imam ve hatibi, namazda Kur'an yerine tercümesinin okunmasına bütün mezhep imamlarınca izin verilmediği halde, aksini yapmaya cesaret ederek namazın dini kurallarını değiştirme, ehemmiyet vermeme ve oyun şekline getirmek suretiyle Müslümanlar arasında ayrılığa, ihtilafa ve memlekette fitneye sebep olacağından, sorumluluğundaki ilmi ve dini vazifelerden uzaklaştırılması zorunlu bir hal almıştır. Ali Sarıkoyuncu, Atatürk Din ve Din Adamları, 110-111. Sadece Atatürk devrimlerinin ruh ve amacına değil, İslam dinine, fıkhın 1000 küsur yıllık kabullerine tamamen aykırı olan bu kararı veren kurum, Atatürk döneminin Diyanet İşleri Başkanlığı'dır ve başında Atatürk'ü çok seven ve Atatürk'ün de çok sevdiği bir din adamı bulunmaktadır. Ve Atatürk bu karara karşı ağzını açıp tek kelime söylememiştir. Elini ve dilini bu işe asla bulaştırmamıştır. Keşke bulaştırsaydı. Yakın dostluğu olan Rıfat Börekçi'yi çağırıp bir sitemde bile bulunmamıştır. O sitemi şimdi biz yapalım. Gerçek şudur ki, o günkü Diyanet İşleri'nin verdiği o fetva karar, İslam dinine ve İslam mezheplerinin kabullerine tamamen aykırıdır. İlme ve İslam'a göre değil, ses çıkmasın, ortalık karışmasın gerekçesiyle örfe, çevrenin eğilimlerine göre verilmiş bir karardır. Özellikle Hanefi fıkhına aykırı bir karardır. Bu böyle olduğu halde Atatürk sesini çıkarmamış, Rıfat Börekçi'ye sitem bile etmemiş, işin kotarımını işin ehli saydığı Diyanet'e bırakmıştır. Namazı Türkçe kıldırma yolunda baskı ve ceberrut bu mudur diye dinci müfterilere sormak lazım. İş bu kadarla da kalmamıştır. Konunun basında yer alması üzerine yine Diyanet Reisi Rıfat Börekçi tarafından 3 Mayıs 1926 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yapılan açıklama ise ilim ve din adına daha da dehşet vericidir. Namaz Türkçe kılınmaz. Namazı Arapça kıraatı ile edaya mecburuz. Belki bir iki sureyi Türkçe'ye tercüme etmek mümkündür fakat bunlar namazda kullanılamaz. Bir önceki kaynak ve yer. Atatürk'ten yine ses yok, itiraz yok, sitem yok. Örf dini savunuculuğu bununla da yetinmeyerek bu kez kalemi yine çok saygın bir din alimi ve o sırada Diyanet İşleri Müşavere Heyeti üyesi daha sonra Diyanet İşleri Başkanı olan Ahmet Hamdi Akseki'nin eline veriyor. Akseki Hoca da aynı menval üzerine örfün dedikodusundan azade olmak adına fıkhın kabul ve tespitlerini çiğneyerek Kur'an'ın Türkçesi ile namaz kılınamayacağı hükmünü ilan ediyor. Atatürk'ün yaşadığı günlerin Atatürk tarafından atanmış Diyanet İşleri Başkanı ve uzmanları bunları yapmış ve Atatürk de uzaktan seyretmişken, Atatürk mirasının insafsız ve hatta hain ellerle tahrip edildiği 1990'lı yılların Türkiye'sinin Diyanet İşleri Başkanlığı, 2002 Mayıs ayında topladığı ve bu satırları yazarının da katıldığı Büyük Şura'nın 18 Mayıs 2002'de kamuoyuna açıklanan kararları arasında şuna da yer veriyordu. Namazın ihmal ve tehir edilemeyeceği dikkate alınarak, Kur'an'ın asli lafzını okumayanların öğreninceye kadar tek başına namaz kılarken tercümesiyle kılması mümkündür. Sarıkoyuncu, aynı 113. Atatürk'ün Diyanet İşleri'nin caiz değildir fetvasını verdiği günlerin Türkiye'sinde ne bir ilahiyat fakültesi ne de bir imam hatip okulu vardı. O günkü Türkiye, sokaklarında çamurdan başka bir şeyin bulunmadığı, okuma yazma oranının en fazla %8 olduğu bir Türkiye'ydi. 1990'ların Diyanetinin az önceki kararı verdiği Türkiye'de ise 600 civarında imam hatip okulu vardı. Anılan şuraya 120 küsur ilahiyat akademisyeni katılmıştı. Bunlar sayıları 30'a yakın ilahiyat fakültesinin kariyer sahibi hocalarıydı. İşte Atatürk Türkiye'sinde namazın Türkçe kılınması dayatması ile Atatürk mirasının tahrip edildiği 1990'ların Türkiye'sinin aynı konudaki fetvası yan yana. Birileri hala haya etmeden, vicdanları sızlamadan Atatürk namazın Türkçe kılınması için baskı ve dayatma yaptı diyebilecekler mi? Ne yazık ki onur paydaları çok düşük bazı sefiller bunu hala söyleyebilmektedirler. Atatürk camilerde Kur'an'ı Türkçe okuttu iddiası da doğru değildir. Yapılan o değil, şudur. Kur'an'dan okunan özgün metin yanında o metnin Türkçe tercümesi de okutuluyordu. Uygulama da budur, istenen de. Bu, bugünkü Diyanet İşleri'nin de yaptığının ta kendisidir. Bu uygulama ilkin Yerebatan Camii'nde gerçekleştirildi, büyük ilgi gördü. Daha sonra aynı uygulama Süleymaniye, Sultanahmet, Ayasofya camilerinde tekrarlandı. İlgi büyüktü, on binlerce insan toplanıyordu. Bu konuda yaşayanların ve o günkü basının tanıklığı için bakınız, Yurda Kul, Atatürk'ten hiç yayınlanmamış anılar 173 ila 191. Bu ilginin yarattığı eğitim bilinci Atatürk'ün dikkatinden kaçmamıştır. Uygulamayı belli mekanlardan çıkararak radyoya aktardı. Yaşayanlardan hatta uygulamanın bizzat başını çekenlerden biri olan Hafız Yaşar Okuyan'dan dinleyelim. Sultanahmet Camii'ndeki büyük ilgiden birkaç gün sonra Atatürk beni çağırtıp talimat verdi. O gün akşam namazından sonra camide okunup radyo ile yayınlanacak mevlid nedeniyle cami içinde ve dışında mahşeri bir kalabalık vardı. Bu mevlid İslam aleminde radyo ile ilk defa yayınlanacaktı. Atatürk'ün büsün eserleri 25'e 295 ila 297, Yurda Kul 184. O gün yapılan bu işler, o günlerde din dışı gösteriliyor, büyük infiallerle araç yapılıyordu. Bugün herhangi bir İslam ülkesinde bunun aksini yapan var mıdır? Tam tersine bugün radyo ve televizyondan bu yayınları kaldırsanız sizi dinsizlikle suçlarlar. Peki şimdi ne olacak? O gün atılan iftira ve işlenen bühtanlar mı esas alınacak, bugünkü uygulama mı? Şöyle veya böyle, Atatürk ve onun İmam-ı Azam fetvalarına dayanan icraatının zaman tarafından doğrulandığı kuşku kalmamıştır. O zaman Atatürk'ün hakkı neden kabul ve itiraf edilmiyor ve neden onca nankörlük ve bühtandan ders alınmıyor? Bugünkü Diyanet Teşkilatı'nın tavrı. Türkiye Cumhuriyeti'nin birkaç bakanlık bütçesi kadar büyük bir parayla 2008 yılında 2 katrilyon, finanse edilen anayasal din kurumu Hanefi Diyanet Teşkilatı'nın ana dilde ibadet meselesinde izlediği tavır zikzaklarla dolu, şaşırtıcı ve ürpertici bir tavırdır. 15-18 Mayıs 2002 tarihinde İstanbul Tarabya Oteli'nde yapılan, bizim de katıldığımız güncel dini meseleler istişare toplantısında alınan kararlardaki yumuşamaya değin, Diyanet'in ana dilde ibadet sözünden bile rahatsız olduğu bilinmektedir. Tarabya toplantısı, daha birçok konuda olduğu gibi Diyanet'in dine bakışında ciddi bir dönüm noktası olmuştur. Bu toplantı sonunda alınan ve 39 maddede özetlenen istişari kararlardan birinde ana dilde ibadete de değinilmekte ve nihayet şu karar söylenebilmektedir. Namazın ihmal ve tehir edilemeyeceği dikkate alınarak Kur'an'ın asli lafzını okuyamayanların öğreninceye kadar tek başına namaz kılarken mealiyle kılması mümkündür. Tarabya kararları 38. madde. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Teşkilatı, ana dilde ibadet konusunda İslam fıkhının verilerini gündeme getirip halkın önünü açmak yerine, bu imkana politik nedenlerle karşı çıkan ve çoğunluğunun hareket noktası Cumhuriyet karşıtlığı olan söylemlerin yanında yer almış ve gerçeği örten kurul kararları çıkartmıştır. 4.12.1997 tarih ve 103 sayılı Din İşleri Yüksek Kurulu kararı bunun tipik bir örneğidir. Kararda şöyle deniyor. Kur'an'ın asli lafızları okunmadan ibadet namaz olmaz. Namazda Kur'an'ın orijinal lafızları dışında bir şey okunamaz. Bu karar Hanefi fıkhının temsilcisi olan bir din kurumunun kararıdır ve sadece Hanefi fıkhına değil tüm İslam fıkhına tamamen aykırıdır, açık bir yalandır. İslam adına da Hanefilik adına da esef vericidir. Özellikle elinizdeki kitabı okuduktan sonra sormaz mısınız? Hanefilik ve din bunun neresinde? Elbette ki hiçbir yerinde. Bu karar Hanefiliğe de, İmam-ı Azam'a da, İslam'a da açıkça saygısızlıktır. Namazda Kur'an'ın orijinal lafızları dışında bir şey okunamaz demek, Hazreti Peygamber'in kıldıkları da dahil tüm namazları reddetmektir. Bu kararın altına imza koyanların cehalet veya inatları yüzünden çıldırmış olmaları lazım. Namazda Kur'an dışında bir şey okunamazsa, kıyam dışında kalan yerlerde rükû, secde ve teşehhütte okunan Kur'an dışı duaların namazı bozmaması nasıl mümkün oluyor? Allah ayaktayken bir dil, oturur veya eğilirken başka bir dil mi istiyor? Kısacası, İslam'ın peygamberi ve fıkıh mirası, insan toplumlarına kendi dillerinde ibadet etme imkanı vermiş, bunun yollarını ve uygulamasını göstermiştir. Bu konuda Arapçılığın zalim hegemonyasını yıkan önder, fakih ise İmam-ı Azam olmuştur. Politik, bölgesel ve ırki tutumlar yüzünden bu hakkı insanın elinden almak bir insanlık suçudur. Bu suçu, kutsal bir takım kavramları kılıf yaparak saklamaya çalışmaksa ayrı bir zulümdür. Atatürk, İmam-ı Azam'ın büyük hasretine cevap vermek ve ana dilde ibadetin yolunu açmak için ilk adımı ezanın çevirisini okutmakla attı. Bunu bile dinsizlik sayanlar oldu. Yüzlerce Hanefi fakihinin, onlarca kaynağın açık seçik beyanlarına rağmen böyle yaptılar. Sanki ezanın tercümesini ilk kez Atatürk okutuyordu. Bunu Atatürk'ün tevessül ettiği bir din tahribi, bir kıyamet alameti gibi yaydılar. Oysa ki bu, hitap ettikleri halkın bağlı olduğu mezhebin 1300 yıllık fetvasıydı. Haya etmeden, Allah'tan korkmadan Atatürk'e iftira ettiler. Halka yalan söylediler. Daha kötüsü, kendi vicdanlarına yalan söylediler. İlme, irfana, İslam'ın 1000 küsür yıllık fıkhına yalan söylediler. Kitabımızın 8. bölümünün sonunda Ebu Hanife'nin ezanla ilgili fetvasını da gördük. İmam-ı Azam'a ve Hanefi fakihlerinin tümüne göre ezanın tercümesini okumakta hiçbir sakınca yoktur. Hele hele ezandan maksat olan namaz vaktini duyurma gerçekleşiyorsa tercümenin okunması tartışma konusu bile olamaz. Çünkü ezan nihayetinde Kur'an ayeti değildir, bir duyurudur. Hanefi bir ülkenin uleması yüreklerini konuşturarak Ebu Hanife'nin 1300 yıl önce verdiği bu fetvayı dile getiremediler. Bilmeyenler bilmedikleri için bağışlanabilir ama bilenler de sustu ve bilenlerin sayısı hiç de az değildi. Gerçeği niye söylemediler? Arapçılık simsarlarının dedikodularından çekindikleri için, yani imanlarını Arapçılık dayatmasına karşı çıkacak güçte bulamadılar ve sustular, asırlarca sustukları gibi. 33. ayrımın sonu sayfa 509.